Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yine yeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz yılın ilk çeyreğiyle ilgili akıllı telefon dünyasındaki genel satış tablosunun istatistikleri ortaya çıkmaya başladı. Farklı firmaların farklı araştırmaları var. Bu konudaki en popüler firmalardan birisi olan IDC'nin rakamları var ki haftanın en çok konuşulan haberlerinden birisi oldu. Farklı açılardan konuşulan bir haber oldu. Birincisi Samsung pozisyonunu koruyor. Hala evet. Bir numaradalar. Onlarda çok ufak bir kayıp olmuş.
Bu arada satış rakamları üstünden konuşulan konular.
Aynen satış rakamları üstünden.
Yaklaşık yani telefon adeti üstünden.
Pazar payı var ya zaten adetlerdeki değişim ister istemez pazar payına da yansıyor. Samsung tarafında yaklaşık 500,000 adetlik bir satış kaybı var geçtiğimiz yılın aynı dönemle kıyasladığımız zaman. Çok güçlü bir pazar payı kaybı var ama Apple tarafına bakıldığı zaman adet anlamında 10,000,000 adet azalma, pazar payı anlamında da %3'lük bir pazar payı kaybı anlamına geliyor. Zaten telefonu da için içerisine kattığımız zaman Apple son yaklaşık 15 yılda ilk defa bir çeyrekte para kaybı yani bir önceki çeyreğe göre para kaybettiğini açıkladı açıkçası.
Şaşırtmadı açıkçası yani ne yalan söyleyeyim şimdi şöyle bir durum var Erdi. Apple'ın bundan önceki satış rakamlarını sürekli yükselttiği ve önde gittiği durumlarda telefonu da iyiydi. Sektörün evet. Çok önünde bir telefona sahipti. Kamerasıyla, estetik açıdan, hız açısından çok çok iyi bir telefon ortaya koyuyordu. Şimdi artık o avantajı kalmadı. Market avantajı yıllar önce kapandı zaten. Hı hı. Telefonu da 2 senedir Android tarafındaki üreticiler iyi bir şekilde kapattılar.
Bir büyük ekran tarafına giriş yaptılar. Özellikle Çin pazarında oradan bir hızlanma etkisi yakaladılar. Ama tabii artık kullanıcıların Apple tarafında bu belki biraz daha kendisini belli ediyor. Gerek tasarım gerekse de belki bazı ek fonksiyonlar açısından. Ama kullanıcıların telefonda yenilik. Yani hakikaten daha önce görülmemiş bir takım şeyler istediği ve beklediği de bilinen bir gerçek.
Evet.
Apple tarafında şimdi zaten haberlerimiz arasında olacak. iPhone 7 ile ilgili beklentiler de bu açıdan bakıldığında büyük. Listenin parlayan yıldızları Çinliler. Hani belki 2 sene sonra burada komple Çin'i de görebiliriz. Çünkü gidişat biraz da o yönde bir takım geri bildirimler veriyor.
Yani sen Huawei. Çin'de satan bu listede zaten önemli bir yere erişebiliyor eğer iyi satıyorsa.
Daha önceki mobilite programlarının pek çoğunu hep şunu söyledik. Bir sonraki Samsung Android dünyasında Huawei olabilir diyorduk ki zaten Huawei'ye bakıldığı zaman %150 civarında bir büyüme sergilemişler. Pazar payı anlamında, gerçi pazar payı anlamında %3'lük bir artış anlamına geliyor ama satışları da 8 milyon artmış. Ki Apple'ın 10 milyon adetlik kayıp yaşadığını düşündüğümüz zaman çok düz bir bakış açısıyla aslında o kaybın çok büyük bir kısmı Huawei'ye gitmiş.
Valla ne yalan söyleyeyim Erdi. Geçenlerde The Verge'in çok hırçın bir yazısını gördüm Huawei'ye karşı.
P9 ile ilgili.
Evet, Engaged The Verge gibi siteler, Amerikan siteleri ve saf Amerikanlar bunlar. Yani Apple bir şey çıkarttığı zaman kesinlikle eleştirmiyorlar biliyorsun hiçbir açıdan. Ama diğer bütün üreticilere mükemmel şeyler ortaya koysalar bile hep eleştirisel açıdan yaklaşıyorlar. Yani bunlar S7 Edge gibi bir telefonu piline kötü diyebilen, alışıldık telefon diyebilen insanlar. Hı hı. En son Huawei'ye saldırmışlardı. Acaba diyorum bu pazar kaybının, Huawei'in kazancının bunların saldırganlaşmasında bir şey var mıdır? Çünkü onlar milli yaklaşabiliyorlar bazı olaylara.
Olabilir. Ama tabii şöyle bir şey var. Huawei gibi firmalar henüz Amerika'da aktif değiller. Çok fazla varlık gösteremiyorlar ama şirketlerin eğer bir Amerikan şirketini dünya ölçeğinde sahiplenme gibi dertleri varsa belki dediğin gibi olabilir. Çünkü dediğin yazıyı ben de okudum. İşte bazen diyor firmaların diyor bir araya gelmesi gerçekten güzel şeyler ortaya çıkartabilir diyor ama bunlarınki teknik inovasyondan çok markayı reklam olarak kullanma amacıyla yapılmış yani bir girişim
reklamda
diyor.
Reklamda kullandıkları artistlere bile böyle saçma sapan bir şekilde yaklaşmış yani.
Bence
yani.
Biraz tuhaf yaklaşım. Yani Huawei P9'un eksiği var mı? Eksiği de
var,
çok.
Evet.
Ama hani nereden baktığına bağlı olarak çift kamerayı kullanması ve Leica'yı sonucu işbirliği olarak yanına alması bile tek başına bence durağanlaşmaya yönelik gidişat olan pazarda bence alkış hak eden değerler.
Kaldı ki ne diyoruz? İşlemcisi geride kalmış bir işlemci. Eksikleri var ama bunlara rağmen yine de çift kamera Leica işbirliğiyle alınabilir bir telefon olmayı başarmış.
Kameranın saf görüntü kalitesi bir SGDH gibi değildir ama ikinci kameranın kattığı eğlence etkisi evet. Daha kullanışlı bir hale getirebilir kimileri için en azından bakıldığı zaman. Ki Huawei'nin zaten yükselişi de ortada. Şimdi 3 tane firmadan bahsettik. Samsung, Apple ve Huawei. Geriye 2 firma kaldı. Normal koşullarda biz bu tabloyu hiç görmeseydik bana sorarsan hangi firmalar derdim ki bir Lenovo bir Xiaomi.
Evet.
Ama ikisi de bu listede yok. Hangi firmalar var? İlk defa ilk 5'te gördüğümüz Oppo ve Vivo var. İlginç olansa şu bu iki firma aslında Çin'de aynı holdingin farklı bölümleri yani farklı iştirakları. Belki birbirleri aralarında organik bağ yok ama işin başında paranın muslu başındaki adam ya da şirket aynı şirket. 4. sırada Oppo var. Oppo tarafında satışlar %155 artmış ki az önce Huawei için söylediğim rakam aslında Oppo için geçerliydi. Adet seviyesinde bakıldığı zaman 11 milyon adet bir artış var. Son sıradaki Vivo ise %123 bir artış göstermiş. Adet seviyesinde 8 milyonluk bir artış yakalamışlar. Şimdi tablo ilginç görünüyor ama Strategy Analytics var. IDC gibi araştırmalar yapan. Onların bir iddiası var. Deniyor ki IDC'nin rakamları bizimkilerle çelişiyor. Bizim öngörümüze göre Oppo'nun rakamları aslında IDC'nin açıkladığı rakamların 3 milyon altında. Şimdi ben bunu okuduktan sonra bir düşünmeye başladım ama tuhaftır. Bu haberi okurken metroda Bir gencin elinde Oppo'nun yeni telefonunu gördüm. Yani gitmiş, telefonu bulmuş, merak etmiş. Belki Çin'den, belki de örneğin Kadıköy'deki Grey Market'ten almış ve kullanmış. Evet. Ve anladığım kadarıyla da eğlenerek ve beğenerek kullanıyordu telefonu. Açıkçası Oppo ve Vivo'nun ilk 5'e girmesi, Lenovo ve Xiaomi'nin hala çok güçlü pozisyonda olması, Huawei'nin gidişatı ortada. ZTE her geçen gün Huawei'yi yakalamak istiyor. Keza birkaç yine daha küçük ölçekli şirketler de var yine büyüme eğilimi gösteren. Çinliler 3 sene sonra, 5 sene sonra yani...
Evet, atak durum... yapmış geliyorlar ama Çinliler şöyle Çin pazarını domine ediyorlar çoğunlukla. Şimdi bunu unutmamak lazım. Yani buradaki firmaların istatistik rakamlarına baktığımızda, pazar paylarına baktığımızda %90'lık kısmı Çin'den gelen pazar payı bunun. Geri kalan da dünyada hiçbir şekilde varlık gösteremeyen, göstermeli de riskli olan firmalar. Neden derseniz, bunlar Amerika'da falan yani ya da böyle Avrupa ülkelerine bir boy gösterseler zaten patent davalarından dolayı bunlar geri çekilecekler.
Hindistan'da Ericsson'la anlaşmak zorunda kaldı. Orada mesela patent konusunda sıkıntılar yaşadılar ki bir de tabii şöyle bir durum var. Hani dünyanın geri kalanında nasıl bir etkiyle karşılaştıklarını öngörebilmek için piyasaya giriş yapmaları gerekiyor. Onu da henüz yaşayamadık. Ama bir başka açıdan bakıldığı zaman da Çinler dışındaki firmaların da üretim merkezleri Çin olduğu için marka olarak da yükselişler, üretim tarafında da yükselişler. Hani Çin'in şu üstünü kapatmaya çalışsan elektronik piyasası ciddi bir duraksama dönemine girer.
Ama şunu da gördük. Mesela Samsung uzun zamandır o mobil piyasadan umudunu bulamıyordu. İyi bir şey ortaya koyunca umudunu bulabiliyormuşsun demek ki.
Üst segmentte S7 ve S7H gibi ürünlerin ciddi bir etki yarattı
aslında. Kaldı ki firma sadece üst seviyede değil, bildiğiniz gibi yani A serisiyle orta seviyede domine etti ve
J serisinde giriş seviyesi.
Evet, J serisinde giriş seviyesi. Ben A serisinde şunu görüyorum. Şimdi A serisi fiyatla donanımı karşılaştırdığında çok fiyatına göre değil. Donanımı aslında zayıf kalan telefonlar. Ama tasarımlar o kadar kuvvetli ki birçok arkadaşım babasının annesine A serisi telefon almış durumda. Sırf o görüntüsünden dolayı.
Kesinlikle aynı fikirdeyim ben de. Ama tabii işte fiyatlandırma konusunda biraz daha iyi olsaydı bence o seri çok daha başarılı olabilir. Çünkü özellikle A3 bence o boyutu ve tasarımıyla gerçekten göze çok hoş gelen.
Bak, Samsung'un A serisinden önce de son olarak onu da söylemek istiyorum. HTC aslında o seviyeyi domine ediyordu. Yine donanımına göre pahalı fiyatıyla HTC'nin Desire ailesinde 816'sı vesairesi vardı. Yine insanlar satın alıyordu. Neden? Tasarım donanımın önüne geçiyor orta seviyede. Onu çok iyi görmüş bir firmaydı HTC. Şimdi o tarafı yine yeni tasarımlarıyla Samsung kapatmış durumda. Ama bir Koreli var ki ondaki durumlar o kadar iyi değil.
Yani o tarafta özellikle LG Mobile ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Şimdi onlar da finansallarını açıkladılar. tabii ki LG tarafında bizim beklentimiz aslında o yöndeydi. Çünkü G4'den sonra piyasaya çıkacak olan modellere bakalım. Bir V10 piyasaya çıktı ki V10 fiyatı yüksek bir model olmak tabii ki satış anlamında da çok ciddi rekabetçi olabilen bir model olamadı. G5'te dünya çapında piyasada son 1,5-2 aydır yaygınlaşmasını beklediğimiz bir cihaz. Ülkemizde de bugünlerde adam akıllı boy göstermeye başladı. Zaten onun da fiyatı zaten.
Bu arada bu tablolarda G5 yok. Şimdi G5 yok. Bir kayıp haberi yapacağız.
Hatta G5'in dışında K5, K8 gibi onların bir takım yeni modelleri var. Onlar da yok. Bu telefonların olumlu ya da olumsuz etkisini bir sonraki çeyrekte bir finansal değerlendirmeyi göreceğiz. Ama geçtiğimiz son çeyreğin yani Ocak-Mart döneminde bakıldığı zaman 13.5 milyon adetlik bir satış gerçekleştirmiş LG tarafı ve çeyrek başına bakıldığında %12'lik kayıp yaşamışlar. Toplam gelir $2.4 milyar olurken $168 milyon zarar anlamına geliyormuş bu. Çünkü $2.4 milyar büyük bir rakam anlamına gelebilir ama yatırımlar, üretim maliyetleri düştükten sonra ortaya çıkan tablo $168 milyonluk bir eksi tablo. Dolayısıyla bir an önce çıkış yakalamaları gerekiyor onların. Nexus tarafı aslında iyi bir operasyondu ama 5X yaygınlaşamadı. Dünyada pek çok ülkede piyasaya çıkmadı
yani
mesela.
Nexus'un sıkıntısı ortadaki yani kontrolün Google'da olması. Google çıkma derse çıkamıyorsun.
Esasında geçtiğimiz günlerde Google'dan birisiyle bir görüşme şansım oldu. Ben de direkt aynı bu yorumu onlara yaptım. Dedim ki hani siz mi istemeniz de gelmedi? Ya dedi cihaz üreticisi getirmek istediği zaman biz zaten getirme diyemiyoruz. Ha, bir takım servisler var mı yok mu onlara bakıyoruz ama muhtemelen belki bu modelde LG de o işin altına girmemiş olabilir. Ama tabii nihayetinde Google'un da ciddi bir şekilde içerisinde olduğu bir operasyondan bahsediyoruz. Umarız yeni çıkacak modeller LG için de bir itici etki yaratır. Çünkü para kaybetmeye başladıklarında Ar-Ge'den de uzaklaşıyor firmalar ne yazık ki. Etkilerini biz sonraki dönemde göreceğiz. Nexus demişken Nexus'un geleceğinden biraz bahsetmek gerekiyor. Pek çok iddia var ama son haftalarda, son günlerde üzerinde hemfikir olunan iddia şu, yeni Nexus'ları HTC üretecek.
Yani bu aslında Google tarafından HTC'yi kurtarma ya da biraz daha eleştirme hamlesi olabilir. Çünkü HTC bence Android ekosistemi için önemli firmalardan bir tanesi. İnovasyon yapan firmalardan bir tanesi. HTC ona bakıyorsunuz, fiyatı tartışma konusu olabilir ama yine adamlar yeni şeyler denediler. İyi bir kulaklık kutu içine koyma, yeni bir kulaklık üretme, hi-fi sistemleri üstüne yoğunlaşma, kamera konusunda ön tarafa OIS koyma gibi yine diğer firmadan farklılaşma yoluna gittiler. Bu firmayı kaybetmemek lazım. Tasarım konusunda da başarılı kaldı ki, şimdi firmayı biz sadece telefon konusunda düşünüyoruz ama bak Under Armour'la işbirliğine gittiler. Fitness tarafında çok iyi, çok başarılı ürünler
giyilebilir ürünler
tarafından. Ortaya koymayı başarlar tasarım açısından. Valve işbirliğine gittiler. Adamın ortaya koyduğu gözlük şu an dünyanın en iyi gözlüğü diyoruz.
Aynen.
Yani bu firma boş bir firma değil. Elinden tutan birisi olursa çok iyi şeyler yapabilir. Seviniyorum eğer bu gerçekse firma açısından olumlu.
S1 ve M1 adında iki tane telefon olacağı söyleniyor. Bunlardan bir tanesi 5.2 inç boyutunda, diğeri ise 5.7 inç boyutunda. Yani LG'nin Nexus 5X'i ve Huawei'nin Nexus 6 P'sini yeni şekilde, yeni jenerasyon donanımlarla beraber bir sonraki jenerasyon olarak LG'si üretecek gibi görünüyor. Ve Snapdragon 820 donanımla 4 GB belleğe sahip olacakları konuşuluyor bu telefonların. Önümüzdeki ayın ortalarına doğru bir Google I.O. etkinliği olacak. Bu etkinlikte tanıtılır mı? Bundan emin değilim ama tanıtılırsa zaten 3 aşağı 5 yukarı telefonları görmüş oluruz. Bir ihtimal telefonlardan bir tanesi HTC'nin, HTC 10 modelinin belki bir benzeri olabilir. Diğeri ise belki HTC One M9S gibi, M8S gibi bir takım cihazlar var. Onların belki yeniden devşirilmiş hali olabilir. Diğer taraftan ise Huawei tarafında bir gelişme var. Onlar daha önce 7P isminin tescilini almışlardı. Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Belki Nexus 6P, Huawei'nin ürettiği 5.7 inçlik telefon yeni donanımlarla güncellenerek bir daha piyasaya çıkabilir. Yani Snapdragon 820, yani 810 yerine 820 ve 3 GB belleğin yerine 4 GB belleğiyle beraber piyasaya çıkar.
Oldukça da güzel
adı
olur.
Adı belki yine 7P olur mu bilmiyorum ama bu şekilde güncellenmiş olmasıyla bence o telefon daha rekabetçi kılabilir. Çünkü tasarım, donanım ve pek çok açıdan gerçekten güzel bir telefondu. Ama o da tabii Türkiye'ye gelmedi. Apple'ın durumunu izah ettik. Finansal evet. Tarafta ilk defa son 13-15 yıldır kayıp yaşadılar. iPhone 7 ile ilgili beklentiler de yüksek. Şimdi bir iPhone 7 Pro haberi var. Belki iPhone 7 Plus değil ama Pro'yu göreceğiz. Düz model tek kamerayla gelirken iPhone 7 Pro modeli çift kamerayla gelebilir ki ortaya bir yine bir tasarım şeması sızdırıldı Japonlar tarafından.
Çift kameralık yer çift var.
Yani o daha önce gördüğümüz görsel birebir aynı. Onu daha ziyade diyagram halinde vermişler. Üst tarafta özel bir Huawei Nexus 6 P'sine benzer, daha benzer ama minik bir formda
yine iki tane kameralar var. Evet. Mesela M8 modelinde ayrıydı kameraların yerleri.
Bunda ikisini bir aynı karartmış orayı. Kamera bölümünü özel izole etmişler belli ki. İçerisinde iki tane kamerayı yan yana koymuşlar. Büyük oranda aslında Huawei'nin P9'una benzeyen bir konseptle kullanacaklar gibi görünüyor. Ama dediğimiz gibi bu çift kamera kurulumu muhtemelen Pro modelinde olacak. Düz olan modelde tek kamerayı görebiliriz.
Bu arada tasarımsal dilde hiçbir değişiklik yok.
Beni de şaşırtan oldu.
Çünkü şimdi popülist haber yapmak isteyen gazetelerde bizim teknoloji tarafında da görebiliyorsun. Biz de ister istemez yansımaları yansıttığımız için donanım haberde de bu tip haberler var. Hı-hı. Nedir? Home butonu kalkacak. Evet. Hep böyle bir şey var. Geyik var değil mi? O, tam bak izi okuyucu ekranın üstüne gelecek. Home butonu kalkacak. Tam ekran bir cihaz göreceğiz falan. Vallahi sızıntı hiç de öyle bir şey gösterme. Bildiğin iPhone neyse şu anki öyle bir
Plus'un
iPhone
gelecek. Plus'un aynısı yani hani bakıldığı zaman şu anki mevcut tasarım.
Analistlerin bazı öngörüleri var. iPhone 7'nin kurtarmayacağı Apple'ı bu gidişle söyleniyor.
Yani şimdi tasarım tarafında eğer tasarıma bakarak tercihte bulunacak kullanıcılar varsa onları çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü dediğimiz gibi iPhone 6'sı yapılası neyse 3 aşağı 5 yukarı tasarım ona benziyor. Yani onda olup bunda olmayan ne var? 3.5 mm kulaklık girişinin bunda olmayacağı söyleniyor. Evet. Artık o işin tamamıyla Lightning Port üzerine taşınacağı söyleniyor. Ama tabii Apple burada muhtemelen donanımsal gelişmelerin üzerine de çok ciddi bir yatırım yapabilir. Özellikle pazarlama tarafında. Çünkü 256 GB depolama seçeneğinin ve pil tarafında büyük olan modelin 3100 mAh pile geleceği söyleniyor. 3100 mAh hani iPhone 6 Plus'a baktığımız zaman çok ciddi bir mesela Samsung'un S6 Edge Plus'ından S7 Edge'deki 3000'den 3600'e çıkması gibi bir etki yaratmaz belki ama 3100 mAh hiç fena bir değer değil bakıldığı zaman.
Tabii ki iPhone ekosisteminde bir de telefonların şimdi enerji verimliliği de diğerlerine göre daha iyi.
Daha iyi. Küçük olan modelin ise 256 GB depolama seçeneğine sahip olmayacağı ve pilinin de 1800-1900 mAh seviyesinde olacağı söyleniyor. Küçük olan yine pil tarafında çok rekabetçi olamayacak gibi en azından fiyat ve rakiplerin durumuna
baktığımız
zaman.
Onların bir süresi var. Görüyorlar ki alıcılar memnun o sürelerden. Genelde hiç değiştirmeyip o süreyi tutturdu mu tamam.
Ve bir takım yine gelişmeler ne olacak? İşlemci tarafında belki A10 işlemcisini görebileceğimiz söyleniyor ki Apple zaten her işlemci jenerasyonunda çok ciddi performans farkları yaratmayı başarıyor bir şekilde. O dönemde biz neyi görebiliriz? Belki Snapdragon 830'u göreceğiz 8 çekirdekli olan versiyonu ama genelde gidişat bu yönde. Ekran tarafında yine bir takım teknolojik gelişmelerin ve yatırımların olacağı söyleniyor. Çünkü Japonya'da Sharp'ı Foxconn'un alma durumu var. İşte anlaşması onaylanmıştı. Apple'ın özellikle OLED ekranlar konusunda çok ciddi yatırım yapmak istediği bir iş ortağı aradığı da söyleniyor. Bu yatırımlar iPhone 7 Pro'ya yetişir mi bilmiyoruz ama ekran tarafında da özellikle kaynaklar bir gelişmenin olacağını söylüyorlar. Fiyatlar artar mı bunu bilmiyoruz ama her yeni jenerasyonda genelde fiyatlar da bir miktar artış gösteriyor açıkçası.
Evet, Çinlilerde de böyle görmedik mi?
Çinliler tabii şimdi Xiaomi'den Bir telefon almak istersen eskiden 300-350 dolara buluyordun. Şimdi 450 dolarlardan
başlıyor telefonlar. Yani doğal olarak kalite arttıkça fiyatlar artıyor ister istemez.
Çin'i dedik, OnePlus'a devam edelim. OnePlus'ın ilk modeli flagship killer olarak, yani amiral gemilerin katili olarak evet, çok ses getirdi. Ülkemizde de alıp kullanan çok sayıda insan var aslında.
Çıkışından ancak 8-9 ay sonra sorunlar giderilebildi.
Giderilebildi. Bazı bambu kapaklar falan bir sürü şeyden de çoğunu bulamadık. Oldu, hani evet, iptal edilenler var, göremediklerimiz var vesaire. Sonra ikinci model piyasaya çıktı. Onu hiç göremedik.
Evet, o çok böyle ele dokunur bir model değildi, bakma.
Çok ses getirmedi zaten bakıldığı zaman. Sonra onun bir X modeli geldi. O kısmen kendi fiyat seviyesini daha rekabetçiydi ama o da yaygınlaşmadı. Şimdi görünen o ki tüm konsantrasyon OnePlus 3'e doğru kaymış durumda.
OnePlus 3, yani OnePlus da kağıt üstünde bir firma gibi kaldı. Dünya genelinde de bulunma sıkıntısı yaşayan bir firma.
Yaygınlaşamadım. Bir yani, daveti usulü falan derken.
O yalan olacak yani. Bu iş sadece isim yapmakla kaldı. Enteresan bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor bu.
Yani şimdi yeni modelin özelliklerine bakıldığı zaman 5.2 inç Full HD ekran ya da belki bunu 2K olabileceği söyleniyor. Çözünürlük tarafında tam böyle herkesin hemfikir olduğu bir detay söz konusu değil ama Snapdragon 820 işlemci ve 6 GB bellekten bahsediliyor. Ana kameranın 16 megapiksel olacağı konuşuluyor. Açıkçası teknik olarak yine güzel bir telefon gelecek gibi görünüyor. Ama benim burada merak ettiğim konu tabii ki yazılımı ne kadar olgunlaşmış olacak. Çünkü OnePlus'ın kendisine has bir takım yazılım sorunları olduğunu biliyoruz. Onlar zamanında Sanyucu modla iyi bir işbirliği yakaladılar ama sonra ayrılınca Oxygenos'u geliştirme sürecinde bir takım sıkıntılar oldu.
Son güncellemeyle beraber bayağı toparladığını söylüyordu kullanan arkadaşlar. Ama tabii ben şimdi kullanmadığım için bir şey söyleyeyim. Çok uzun zamandır elime sürmedi.
Son durumdan açıkçası haberdar değiliz ama alıp kullanan varsa onlar tabii kullanan arkadaşlar fikirlerini bizlerle paylaşabilirler. Ve Android 6.0'la geleceği zaten artık beklenen bir gelişme. 18 ya da 24 Mayıs'ta tanıtım yapılacakmış. Açıkçası Snapdragon 820 6 GB bellek. İşte 2K ya da Full HD 5.2 inç ekranla yine 300-350 dolardan çıkarsa yine konuşulan bir telefon olur.
Evet, onların ilk kasası çok güzeldi. Tasarım olarak da çok seviyordum ben onu. Elde tutması falan keyifli bir telefondu ama ben tasarım konusunda bir şeyler yapmaları gerektiğine inanıyorum. Yani ikinci telefon tasarımsal yönden hiç etkileyici değildi zaten. Eline aldığında hiç keyif almıyordum mesela.
Evet, sonucunda ilk telefona göre ikinci telefon aynı etkiyi yaratmadı tasarım tarafında da. Bazı modellerde işte seramik kullandık ya da özel alışım bir şey, materyaller kullandık evet, diyorlar ama sonucunda tüketici onları da göremediği için maalesef o etkiyi hissetmekte zorluk çekebiliyor. HTC'de şimdi HTC onun fiyatını tartışıyoruz. İşte 3000 lira fiyat hak ediyor, hak etmiyormuş. SGDH daha mı düşük, daha mı ucuz vesaire derken ülkemizde...
Ki Amerika'da kulaklıksız yine fiyatı yüksek.
Evet, yine yüksek. Ülkemizde 1500 ila 2000 lira arasına gelmesi beklenen, yani o fiyat aralığında bir noktada çıkması beklenen bir telefon var. Yeni lansman yapılan One S9. 5 inçlik bir telefon. Full HD ekranı var ve MediaTek'in Helio X10 platformunu kullanıyor. Açıkçası tasarım olarak bakıldığı zaman ona da benziyor, M9'a da benziyor. Arada bir tasarımı var.
Evet, geçiş.
Fena görünmüyor ama şimdi 500 avro civarında bir fiyatlandırmadan bahsediliyor ki yine Türkiye yansıması telaffuz ettiğimiz seviyede olacak gibi.
Helio X10 için de pahalı.
Pahalı tabii. Şimdi aynı platformu kullanan kim vardı Türkiye'de? Mesela Sony Xperia M5 vardı. Yine bazı firmaların bazı çözümleri var. Grey Market'ten giriş yapan evet, bakıldığı zaman. 13 megapiksel çözümde OIS destekli bir kamerası oldu ve 2840 mAh'lik bir pile sahip olduğu konuşuluyor.
İşte gönül isterdi ki Snapdragon 650 serisi bir işlemciyle beraber bu telefonu
görelim. Ben aynı fikirdeyim. Yani Helio X10 yerine artık üreticilerin 650-652'yi kullanması evet, çok daha sağlıklı olduğu gibi geliyor. Yani telefonun kağıt üzerindeki en büyük eksiği 2 GB belleğe sahip olması. Yani 500 avroya 2 GB bellekli telefonu satmak da yani
göreceğiz, bir HTC standardı. Evet, HTC standardı. Tasarımla satan firmalardan bir tanesi dediğimiz gibi.
Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz model. Bunu da bu arada söyleyelim. Fiyatlandırmasını bizim tahminlerimize göre 1500 ila 2000 arasında bir noktaya yerleşecek gibi görünüyor. Nokia telefon piyasasından çıktı. Mevzuyla bir işbirliği yaparlar mı, yeniden girerler mi, girmezler mi konuştuk tartıştık ama şu zamana kadar somut bir gelişme olmadı. Fakat Nokia başka bir alandan son kullanıcıyla yeniden buluşacak gibi görünüyor. Hangi alan? Giyilebilir teknolojiler, giyilebilir evet, ürünler konusunda.
Ve bu konulardaki en inovatif firmalardan bir tanesini
evet,
satın aldı.
Fransız evet, Fitting firmasını satın aldılar. Activity diye bir saat serisi var bunların ki baktığınızda çok güzel görünen klasik saat havası taşıyan, üzerinde ekran olmayan ama sensörler vasıtasıyla telefona bilgi yollayıp işte attığınız adımı, uyku kalitenizi takip edebilen modelleri vardı. Activity ve Activity Pop adı altında. Firmayı ve 200 çalışanını bünyelerine katmaya hazırlanıyorlarmış. Yaklaşık 170 milyon avroluk bir bedel üzerinden. Açıkçası alınabilecek en başarılı firmalardan evet, birisini almışlar. Yakın zamanda Nokia markası yeniden piyasada göreceğimiz bir marka haline gelecek gibi.
Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi akıllı saatleri takıyoruz. Birçoğumuz aslında bu akıllı saatlerin nesini kullanıyoruz, adımımız sayımızı, işte kaç kilokalori yaktım falan söylemesi. En çok kullandığı özelliği bu. Ama akıllı saatler biraz çirkinler. Yani herkes bu saatleri beğenmiyor. Hı hı. Ekranları çoğunun sürekli kapalı kalıyor. O da bir etken. Bu saatlerde öyle bir şey yok. Bu saatler zaten klasik saat. Sadece içinde bir adım sayar var ve Bluetooth'tan telefona bağlanabiliyor ve pilini bir yılda bir değiştiriyorsunuz. Bu da çok önemli bir
etken. Ve yani benim adıma bence en önemli özelliklerinden birisi tasarımları çok güzel. Evet. Bakıldığı zaman özellikle aktifte pop olmayan modelin materyal kalitesi vesaire de bayağı iyi.
Şarj etmiyorsun. Yani yılda bir değiştirebildiğin kaç tane aktivite bilekliği var? Aynen. Şarj edebildiğin.
Daha önce bir gazeteci arkadaşa ve sektörden tanıdığımız bir arkadaşın bileğinde görmüşüm. Açıkçası çok da hoşuma gidip imrendiğimiz bir model oldu ama o özellikle pahalı olan modelin de fiyatı çok alınası değil. 300 dolarlar civarında.
Ama o saat olarak da biliyorsun güzel bir saat. Mekaniği falan
orada,
değil.
Orada Montblanc'in çok güzel bir konsepti vardı. Montblanc de işte premium, diğeri kalem, cüzdan vesaire satan bir marka. Bir saat, yine saatleri de var. Bir saat yapmışlar. Saatin kendisi de çok orijinal. Bir saatin kayış kısmının altına çıkartılabilir bir ekran takmışlar. O ekran üzerinden sensördeki dataları görebiliyorsun.
Evet.
Belki öyle konseptlerin yaygınlaşması da gerekiyor olabilir. Çünkü kimi insan var saatini değiştirmek istemiyor. Ama akıllı olmasını istiyor diyelim. İşte bir kayışı değiştirerek adım sayar özelliği ya da bir takım ekstra özellikler kazandırabilmek de mümkün açıkçası. Şimdi az önce Xiaomi'den bahsetmiştik. İlk 5'te olmadığını söylemiştik. Onların da tabii kendi işlerinde pek çok çalışması var. Bin bir farklı ürün üretiyorlar. Bisikletinden işte şeyine kadar. Evet. Kendi kendine giden robotunu, hava temizleme aletinden
televizyona
kadar farklı ürünleri var. Hatta ayakkabısı bile vardı. Öyle haberleri bile gördük zamanında. Şimdi akıllı telefon tarafına bakacak olursak eğer son bir senedir bunların da kendi işlemcilerini yapıp yapmayacağı tartışılıyor. Hatta Çinli bazı firmalarla işbirliğine gidip gitmedikleri de sık sık gündeme geliyordu. Biz hep şunu bekledik. Muhtemelen Snapdragon'un üst seviye modellerine, MediaTek'in üst seviye modellerine rakip olacak. Xiaomi'nin işbirliği yaptığı firmayla özelleştirdiği bir çekirdek tasarım ama son gelen bilgiler gösteriyor ki Rift adını taşıyacak yeni serinin ilk etapta özellikle giriş seviyesine yoğunlaşacak. Çünkü Xiaomi'nin fiyat odaklı bir özellikle giriş seviyesinde fiyat odaklı olduğu için maliyetleri daha iyi kontrol edebilmek adına kendi işlemcilerini ilk etapta giriş seviyesine konumlandıracağı söyleniyor.
Vallahi Erdi bana sorarsan Snapdragon 820 sonrasında herhangi bir üreticinin kısa sürede bu işlemciden çok daha başarılı bir şey ortaya koyma şansı azaldı.
Yüksek seviye.
Snapdragon 820 gerçekten çok başarılı bir platform ve Qualcomm sadece hıza odaklanmamış. 820 komple bir platform. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek her türlü şeye sahip. X12 modeminden tutun VR destekli altyapısına kadar.
Evet.
Şimdi 810 kötüyken hep bekledik bunlardan bir şey. Samsung o zaman rekabetçi olabildi. Şimdi bakıyorsun hiçbirine SMS okunmuyor. Apple tarafında bile ne diyoruz? Artık Snapdragon 820 diyoruz aynı hızı sunabiliyor.
Evet,
bitti yani olay. Bundan sonra Snapdragon yani Qualcomm aynı adımlarla giderse, emin adımlarla yürürse Android tarafında çok uzun süre firmaların kendi işlemcisini yapmasına gerek kalmayabilir
ki,
üst seviyede.
Qualcomm'un bir açıklaması var. Diyorlar ki şu anda 110 tane Snapdragon 820 tabanlı cihazın geliştirilmesi sürüyor. Yani önümüzdeki günlerde pek çok sadece telefon dünyası değil çeşitli alanlarda Snapdragon 820 tabanlı cihazları görebileceğiz. Çünkü onlar son dönemde yüksek performanslı işlemcilerin televizyonun otomobile kadar, dronlara kadar farklı alanlarda konumlandırmak istiyorlar.
Evet.
Açıkçası orada ilginç gelişmeler
routerların
olabilir.
Routerların içinde görüyorsun artık.
Aynen routerların içerisinde görüyorsun. Modemi çıkartıyor, GPU çıkartıyor, internet işlemcileri routerların içerisine giriş yapıyor. Xiaomi'nin ilk etaptaki işlemcileri bir miktar özelleştirme içerecek gibi görünüyor ama Cortex-A3 tabanlı olacak çekirdekler ve GPU tarafında da ARM Mali-T800 serisinin mütevazi versiyonlarını kullanacaklar gibi. Bekleyelim görelim. Bu sene içerisinde muhtemelen Xiaomi'nin kendi işlemcisini kullanan bir ya da belki birden fazla cihazı görebiliriz. Şimdi Meizu parlayan yıldızlardan bir tanesi $90 bir telefon duyurdu. M3 adını taşıyan ve ilk günde 4,5 milyon sipariş almış.
Ki
sonra ailesinin rakamlarında niye Çin'de ilk 5 adam bir günde 4,5 milyon sipariş alıyor.
Ve özellikle de çok iyi.
Yani şimdi 5 inç 720p IPS ekranı var. İşte 8 çekirdekli işlemcisi var. 3 GB RAM'i var. Ve eMMC yani eMMC 5.1 standartının depolama birimi var ki eMMC 5.1 bellekleri biz üst seviye telefonlarda görüyoruz daha ziyade. Zaten açıklamalar var. 250 megabayt saniye okuyan ve 125 megabayt saniye yazabilen bir
o seviyedeki bir cihaz için muhteşem yani.
2870 mAh büyüklüğünde pil, Cat 6 sınıfı modem, 13'e 5 iki tane kamera. Tasarım da fena değil zaten ve $90.
Çok iyi fiyat. Gerçi o $90'lık telefonu Türkiye'ye getiriyorsunuz 1000 lira oluyor da minimum. Öyle bir durum var vergilerden dolayı ne yazık ki.
Bu arada şunu söyleyeyim tabii. Hani bu bahsettiğimiz telefon $90 satılan telefon 2 GB RAM ve 16 GB depolamaya sahip. $30 daha fazla verirseniz eğer 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip oluyorsunuz.
En güzel aslında.
Dediğin gibi işte bu $123, $120 vergisini ekliyorsun, kuru çeviriyorsun, işte bir takım masrafları ekliyorsun oluyor 1000 lira ama 1000 lira için de güzel telefon.
Çok güzel telefon yapmışlar.
Gerçekten bu firma neden yükseliyor cevabı
anlamak kolay aslında.
Bu haberimiz kan kaybeden bir firma ile ilgili arkadaşlar. Microsoft Amerika'da bir kampanya başlattı. Lumia 950X ile alırsanız eğer Lumia 950'yi de bedava veriyor. Yani 650-700 dolar bir telefon alırsanız 500 dolarlık bir telefonu da yanında hediye ediyorlar.
Telefon o kadar güzel olmuş ki doyamamışlar. Talep de çok olunca böyle bir yola gitmişler. Ya bu konuda konuşacak hiçbir şeye gerek yok herhalde ya. Adamlar da ortada. Artık ben şeyi görmeye başladım çünkü bak. Windows Phone forumlarında sürekli bana giydirirlerdi net bir şekilde. Yani bir isim geçeceklerdi. İlk önce bana giydirerek başlıyorlardı. Yani biraz kaba bir tabir ama böyle başlıyordu. İşte o adam mı değil mi falan filan tarzında. Ondan sonra telefonun güzelliklerinden ve neden alınması gerektiğinden bahsediyorlardı. Ve söyledikleri şey şu: menüleri hızlı, stabil. Çalışan program yok. Neresinden stabil olduğunu anlıyorlardı. Ben onu kavrayamadım.
Bir de bir şey var. Olacak. Bir sonrakinde yapılacak. İşte Microsoft söz verdi. O olacak. İşte Android uygulamaları geliyor. Yeri gelecek. iOS'i çok kolay adapte edebileceksin.
Ya her şeyi geçtim yani. Bu olayı falan kenara geç. Microsoft'un sunumunda ne dediler? Mobil önceliğimiz değil bu sene. Evet, daha bu diyecek bir için... kelimeye ihtiyaç yok yani. Bu sene için değil, gelecek
gerçi,
sene mi olacak?
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Onların ne dediği de tam belli değil. Geçen gün bir açıklama var, yine mobilden vazgeçmiş değiliz için üzerine çalıştığımız önemli projeler var.
Yani vardır hani... evet. Önemli yani... proje bu işte. Eldekileri çıkartmak.
Ben bak şeye üzüldürdüm açıkçası. İki hafta önce Amerika'da yaşayan bir vatandaş olarak kendime 950x'le, sana eşime de 950 aldığım zaman abi, bir sonraki hafta birinin bedava olduğunu gördüğümde açıkçası üzülürdüm ama.
Birisi şey demiş ama, bedava versen almam sözcüğünün cuk diye oturduğu nokta demiş. Yani bu halde bile çok cazip değil, dikkat edersen.
Yani.
Alsam ne yapacağım diye düşünüyorsun. Sen bile ne diyorsun? Alsam satarım. Hani
ticaret olur ama.
Kullanabileceğim bir cihaz değil. Meraklı birine satarsın. Onda da son müşterisi olur.
Zaten öyle bir noktaya geldik ki bu telefonların Türkiye'de bir şekilde satışı başladı ama örneğin basında hiçbir yerde incelemesini gör. Ya basındaki tek inceleme galiba Amerika'da mağazada.
Evet, senin yaptın.
Oldu. Onun dışında adam akıllı bir içerik de yok açıkçası bakıldığı zaman. Tuhaf bir noktaya doğru gidiyoruz. Hatta Microsoft'la ilgili bir satış grafiği var. Şu anki satışların son gelinen noktada Nokia'nın Lumia serisine başladığı döneme geri döndüğü konuşuluyor. Dolayısıyla o tarafta durum çok parlak gibi değil gibi görünüyor. Peki Microsoft'u ne kurtarabilir? Şimdi bunu tartışmaya başladı sektör. Yine bir süredir konuşulan bir iddia var. Microsoft'un Surface serisi bir telefon yapacağı ve o taraftaki tüm operasyonu Surface Pro gibi tablet ve dizüstü bilgisayarları yapan ekibe bıraktığı yönünde. Bir takım iddialar var Mesut. Bu telefonun yıl sonu veya gelecek yılın başında çıkacağı Snapdragon 830 ve 8 GB bellekle geleceği yönünde. Bu donanımda gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü o Continuum özelliğini daha fazla ön plana çıkartabilmek için böylesi bir donanım kullanmak isteyebilirler. Çünkü neden? Arayüz, masaüstü arayüz olayı dediklerinde donanımda bakın masaüstü donanım gibi olacak sınırında bir belki pazarlama yapabilirler.
Şimdi
ama...
Erdi şöyle bir rezillik var burada. Yani Continuum özelliğinin telefon kısmında özellikle promosyonunda. Acer geçenlerde bir kit tanıttı arkadaşlar. İstasyon. Windows Phone istasyonuyla beraber monitör veriyorlar yanında. Dock veriyorlar. Klavye falan hani direkt telefonu bilgisayara çevirebilmem, masaüstü bilgisayara çevirebilmem için gerekli kiti veriyorlar. Hı. iPhone yapan arkadaşlar dokunmatik ekranda Microsoft'un kaleminden bizi kurtarmasıdır. Yani Microsoft'un bütün akıllı cihazlarında bir kalem kullanıyorduk. iPhone dedik yani Apple tarafı. Ya dedi telefonları kalemle kullanmak çok saçma. Ben bunu elimden dokunabilmeliyim dedi. Fark yarattı. Klavyeden kurtardı BlackBerry tarafında insanları. Sanal tuşlarla kullanmaya başladık. Şimdi Microsoft'a bakıyorsun. Hani bak mekanik klavye falan alete eklemeyi geçtim. Normal bir masaüstü klavyeyi, fareyi telefona eklemekten bahsediyorlar. Yani gerçi nasıl bir beyin, nasıl bir zeka, hangi seviyede gerçi bunlar düşünüyorlar?
Gerçi şeyin peşindeler. Bu Windows 10 masaüstü tarafına, Windows 10'a Ink diye yeni bir uygulamayla işte kalem desteğini çok ciddi şekilde getirmeye çalışıyorlar ama telefon tarafının oraya gelene kadar yapılması gereken bambaşka şeyler var.
Telefonu USB klavye takmak ne zamandan beri şey oldu ya, yaratıcılık oldu.
Yani çok ciddi orada sıkıntıları var. Şimdi Surface telefon tabii fiyatı yüksek olacak muhtemelen ve Surface ile ilgili şu söyleniyor. Bu telefonun ağırlıklı olarak kurumsal tarafı hitap edeceği ve son kullanıcıların belki öncelik içerisinde olmadığı ve fiyatında yüksek olacağı konuşuluyor. Ben şunu söyleyeyim Mesut. Geçtiğimiz hafta HP'nin basın toplantısı vardı. Ben de vardım orada. Bu dünyanın en ince bilgisayarı diye tanıttıkları bilgisayar ve bir takım yeni ürünleri tanıtıyorlardı. Bizim İspanya'da Mobil Dünya Kongresi'ne çektiğimiz Elite X3 isimli o Snapdragon 820'li 6 inç boyutundaki tablet cihazı da getirmişlerdi. Dediler ki yıl sonuna doğru biz bu cihazı Türkiye'ye de getireceğiz. Dedim bu cihazla ilgili beklentiniz ne? Bu cihaz kullanıcılarına, müşterilerine Windows 10 deneyimini cepte taşıma etkisi yaratıyor. Yani kurumların her ihtiyacına cevap verebilecek bir cihaz. Peki dedim geriye doğru yazılım uyumluluğu ne olacak? Sen şimdi bunu kurumlara bilgisayar gibi veriyorsun ama kullandığım herhangi bir uygulamanın bu telefonun karşılığı yok.
Evet.
Microsoft'un kendi uygulamalarının pek çok henüz çalışmıyor tarafa bakıldığında nasıl olacak? O tarafta ciddi potansiyel gibi. Tamam potansiyeli ben de görüyorum da yani evet. Onun ihtiyacı giderebilecek çözümlerin var mı? Yok. Dolayısıyla
ya geçen neyi Twitter'dan paylaştı Microsoft? Dedi ki Facebook uygulaması Windows masaüstüne geldi. Windows 10'a geldi. Gördün mü?
Olabilir.
Ya webten tüm özelliklerine ulaşabildiğin bir şey masaüstüne uygulama olarak kurmak neyin kafası? Yani çok yanlış yere gidiyor bu firma. Baştaki adamlar çok eskide kalmış. Nerd adamlar biraz herhalde. Hı hı. Yani şimdi bakın arkadaşlar. Telefonu bilgisayara dönüştürmek şey bir heyecan verici aslında değil mi düşününce?
Kağıt pratik çok
değil.
Güzel görünüyor.
Bak pratik değil ama kullanmak ister misin? Hani takayım burada bir dak olsun filan. Evet ama telefondan bahsediyoruz. Çaldım onu oradan sökeceğim. Bir daha mı takacağım? Yani saçma sapan bir şey. Sürekli elimizde olması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Ben onu klavye fareyi niye bağlayayım? Elimden yapabildiğim bir şey. Yani düşünsene. senin klavye fareyle yapabildiğin bir şey diğer adam ne iddia ediyor? Tek elle yap. Hı hı. Şimdi sen bunu karşıda nasıl durmayı planlıyorsun? Ve vallahi bu vizyona işte da bir yere kadar gidebileceklerini düşünmüyorum. Yani
geriye dönük aklıma şey geldi. İşte Windows ekibinin başındaki arkadaşın Japonya'ya tatile gidip iPhone'la paylaşım yapması. İşte. Sonra da iPhone'u test ediyorum demiş. Yani iPhone çıkalı 8 ay olmuş.
Neyini test ediyorsun?
Yok, test ediyorsan da sen 8 ay geriden geliyorsun zaten. Rakibini çıktığında test edip analizini yapman gerekiyor açıkçası. Bilmiyorum o taraftaki gelişmeler ne olacak ama şu anki durum çok parlak değil.
Evet, Surface Phone'un da ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ama ne kurtarır bu firmayı bana söylerseniz ya. Şu andaki tüm Windows cihazlara
Android
kurulumunu ver abi. Tamam bak nasıl değişiyor. Hemen değişir olay. En büyük Android üreticilerinden biri olabilir.
Ya ben sana söyleyeyim. Surface Phone diyoruz şimdi. Snapdragon 830 ve 8 GB bellek. O telefon dual boot yap. İsteyen Windows'a onu alsın. İsteyen Android açabilsin. Yine güzel olur.
Değişsin olay yani.
İlginç bir noktaya doğru gidebilir belki ama açıkçası şu an çok parlak sinyaller vermiyor.
Yok,
kesin olan şu. İlginç bir telefonla karşı karşıyayız. Devolt ya da Devolt artık nasıl telaffuz ederseniz. Biz bunu daha ziyade işte iş makineleri ya da böyle el cihazları işte elektrikli ekipmanlar yapan firma olarak görüyorum. Matkabından keskisine kadar çok değişik aletleri var. Bunlar şantiyelerde kullanılmak üzere bir telefon yapmışlar. -20 dereceden artı 60 dereceye kadar çalışabilen bir telefon.
Ketin mi vardı böyle bir
ketin
şey?
Ketin telefonların hepsi birbirine benziyor. Böyle sarı ve siyah rengi böyle şantiye basığı ağırlıklı renklerin ön plana çıktığı.
Dozerden esinlenerek
aynen,
yapılmış.
Aynen dozerden esinlenerek yapılmış. Kağıt üzerinden çok böyle estetik görünmeyen ama dayanıklı olduğunu her halinden belli eden Hulk gibi telefonlar yapmışlar ki bu da onlardan bir tanesi. Arada ilginç telefonları konuşmakta fayda var diyerekten aldık.
Evet, doğru.
Mesela çi kablosuz şarj özelliğini eklemişler bu telefona. Bu da yine önemli.
Aslında önemli, güzel bir özellik.
Şimdi şantiyede priz bulamayabilirsin, tamam mı? Sürekli ya da uygun ortam yakalayamayabilirsin. En azından kablosu uzaktan gelen bir şarj istasyonu üzerine kablosu bağlantı yeteneğinden faydalanmak belki önemli olabilir. Ama özellik olarak bakıldığı zaman 2 GB RAM ile gelen işte MediaTek'in 6735 platformunu kullanan performanstan ziyade anlık ihtiyacı gidermeye yönelik bir cihaz gibi görünüyor.
Bunlar çok zırhlı oldukları için ısınmayan biraz işlemcileri kullanmış olabilir. Bunları soğutmak zor çünkü.
Zor ve tabii özellikleri kıyasladığımız zaman tamam 3020 mAh pili gibi biraz daha çıkabilen bazı yetenekleri var ama $550 gibi fiyat biçmişler. İhtiyacı olan için aslında önemli seçenek çünkü
şantiyedeki darbeye... çalışanlara şirket dağıtabilir belki hani öyle bir şey
zaten
olabilir.
Zaten muhtemelen hedefleri de budur.
Evet.
Özellikle CAT tarafında, Caterpillar tarafında da bunlar Mobil Dünya Kongresi'nde termal kameralı bir telefon duyurmuşlardı. Böyle spesifik özelliklere sahip ürünler belli müşteri kitlesini yakalayabiliyor. Samsung tarafından bir haberimiz var. TouchWiz arayüzüne Vulkan desteği gelecek gibi görünüyor. Samsung bunu kendi geliştirici etkinliğinde gösterdi. Şu an prototip aşamasında. Ne demek oluyor? Bu zaten şu aşamada modern telefonların arayüzlerini GPU hızlandırmadan kısmen de olsa istifade edebiliyorduk. Samsung onu bir adım daha ileriye götürerek GPU kullanımını daha etkin kullanabilecek Vulkan APIs'ini de işin içerisine dahil etmiş. Bir takım bilgiler paylaşmışlar. Sayfa kaydırmada ve bir takım menüler arasında geçişlerde ve navigasyon kullanımlarında %6.4 ila %5.76 arasında pil tasarrufu sağlanabildi ve Samsung S7H'de kullanıma bağlı olarak 40 dakikaya kadar pil tasarruf avantajı sağlayabildiği söyleniyor bu özelliğin. Açıkçası heyecan verici. Vulkan'ın arayüz seviyesinde kullanılması iyi bir fikir.
Evet, şey çok hoşuma gitti. Yani zaten S7H'e baktığınızda pil konusunda kullanıcıları memnun eden bir telefondu. Ama firma hala da hani o sinir yağını sıkmak denir ya. Hani o seviyede hala da pil tasarrufu için bir şeyler yapıyor. TouchWiz'e yeni teknoloji eklemeye çalışıyor. Bu çok güzel bir haber. Kullanıcıyı sevindirecek bir
bence
şey.
Bence de yıllarca ağırlığından ve hantallığından den vurduğumuz TouchWiz bu özellik sonrasında belki en hızlı arayüze dönüşebilir. Bunu bekleyip görmek lazım. Şimdi Vulkan desteği Android N'nin ikinci geliştirici ön izleme versiyonuna eklenmişti. Dolayısıyla muhtemelen belki Android N'nin bitmiş versiyonunda biz TouchWiz'i bu şekilde görebiliriz. Ya da belki bir sonraki aşamada Android 7 ile beraber gelebilir eğer yetiştiremezlerse ama bu konudaki çalışmalar gerçekten heyecan verir. Son bir haberimiz var. Hindistan'da İletişim Bakanlığı'nın yeni bir çalışması var. 2017 ile beraber akıllı telefonlarda panik butonunu zorunlu hale getiriyorlar. 2018 yılında da GPS özelliği olmayan akıllı telefonların ülkede satışını yasaklıyorlar. Bu tamamıyla insanlar zor durumda kaldığında haber verebilmeleri ve yerlerini tespit edilebilmesi adına yapılmış bir önlem çalışması açıkçası.
Kötü önemli değil, bir güzel. Çalışma. Önemli, evet, bir önemli bir çalışma. Her türlü şey için kullanılabilir. İşte ama burada önemli olan ne? Panik butonuna bastıktan ne kadar süre sonra seni buldukları. Yani onun için özel bir birim olacak mı acaba? Hı-hı. Panik butonuna basanları yani kurtarmak için. Bir de yanlışlıkla basanlara neler yapılacak? Çocuğun evde bastığı bir sorumluluk
şimdi
olacak
zaten,
mı? Biraz karışık bir süreç
bana
sorarsan.
Şimdi zaten orada panik butonunu nasıl uygulayacakları dönem. Çünkü feature phone dediğimiz aptal telefonlarda çoğunda fiziksel klavye olduğu için 5 ya da 9 ya da bir tuş kombinasyonuna basıyordun. Panik devreye giriyordu.
Evet.
Ama şimdi akıllı telefonların çok büyük bir kısmında klavye yok. Yani yazılımsal bir özellikse bu mesela kilit ekranı nasıl devreye sokacaksın?
Bir de şey panik butonu hani çok tehlike anındasın. Telefona ulaşmak gerçekten çok zor. Özellikle dokunmatik ekranlarda panik butonunun bence fiziksel ayrı bir tuş olması ya da ayrı bir fiziksel tuş kombinasyonu olması daha anlamlı olabilir.
Ya da ne bileyim parmak izi okuyucuya mesela normalden daha uzun bastığında devreye girebilir. Yani bir takım değişik şeyler
yani
yapılabilir
orada. Yani güç butonuyla ses butonu aynı anda bas filan diyebilir.
Biri seni kaçırıyor. Dur aman telefonu uyandıracağım, açacağım. Tuş kombinasyonunu bulacağım. Çok zor olabilir açıkçası.
Yani evet.
Ama özellikle GPS'in zorunda olması da dikkat çekici. Gerçi artık çok düşük fiyat seviyesi halinde standart olarak GPS'e gelmeyen cihaz da kalmadı gibi.
Çok zor evet. Hindistan'da var ki. Hani böyle
gerçi
bir
orada da olabilir.
Mesela
çok büyük pazar olduğu için fiyat rekabeti çok fazla. Ama sonucunda vatandaşlar için düşünülmüş bir planlama olarak dikkat çekmiyor da değil. Evet arkadaşlar bu haberle birlikte mobilitenin de bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.